Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemiz var. Mühendis Duygu Demirelli stüdyomuzda olacak. Ülkemizde kimya sektörü ve kimyasalların kullanımını, iş yerlerindeki kimyasalları anlatan güvenlik bilgi formunu konuşacağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Avrupalı Türkler köşemiz var. Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'da bir Türk ailenin bebeği gelişim yetersizliği ve annesinin psikolojik rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle koruyucu aileye verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bebeğin koruyucu aileye verilmesi nedeniyle yaşanan sorunla ilgili harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt dışındaki her Türk vatandaşının kendi kültürüne ve ahlaki değerlerine uygun şekilde yaşama tercihlerinin dikkate alınmasının önemine işaret edildi. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin getirdiği haklara uygun olarak çocukların korunması için her türlü çalışmayı titizlikle gerçekleştirmeye devam edileceği vurgulandı. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osmancan Ünver hocamız stüdyomuzda olacak ve yurt dışında yaşayan Türklerin aile hakları üzerine konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Başına vardım Zeynep'im bekler diye. Nasıl haberin almışsa dayı emmi hep orada. Dediler ne ararsın, kızı almak mı istersin? Sana bir çift sözümüz var, hele buysa niyetin. İşte hendek, işte deve. Ya atarsın ya düşersin, baktın olmaz vazgeçersin. Zordur almak bizden kızı. İşte Halep, işte Akşin. Ya aşarsın ya biçersin, baktın olmaz vazgeçersin. Zordur almak bizden kızı. Barışın gönlü hüzün, elim eline değmedi, varın anlayın gayri. İşte hendek, işte deve, ya atarsın ya düşersin, baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı. İşte Halep, işte Akşin, ya aşarsın ya biçersin, baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı. Thank you.
herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde başladı. Kimya mühendisi Duygu Demirel hanımefendi şu an stüdyomuzda, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş buldum.
Bugün özellikle iş yerlerindeki kimyasalları anlatan güvenlik bilgi formunu konuşacağız. Evet. Öncelikle çok kısa kendinizden bahsetmenizi rica edebilir miyim? Ne kadar zamandır kurumda görev yapıyorsunuz özellikle kimya ve gıda bilgi formları üzerine?
Ben işte Duygu Demirelli, 2007 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden kimya mühendisinden mezun oldum. Geçen yılda Gazi Üniversitesi'nden yüksek lisansımı tamamladım. Yaklaşık 10 yıldır da genel müdürlüğümüzde belirli alanlarda çalışıyorum. Tabii meslek gereği hani kimya mühendisi olmanın verdiği gereklilikle belli alanlarda, kimya mühendisinin belli alanlarında ve belli konularında çalışmalar yapıyoruz.
Evet, kimya mühendisi olmak aslında hem zevkli hem de biraz hani hep sürekli kimyasallarla karşı karşıya olmak durumunda kaldığınız için iş sağlığı ve güvenliği açısından zor bir meslek olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle tehlikeli diyoruz. Daha az tehlikelisi veya tehlikesiz olanı da var ama daha çok tehlikeli olarak biliyoruz kimyasalları, ama aslında herkes günlük hayatta bile birçok kez kimyasala maruz kalıyor.
Tabii. Evet. En basitinden evde temizlik yaparken,
kesinlikle.
Çamaşır suyu kullanırken, o çamaşır suyuyla tuz roğunu da birbirine karıştırmamamız gerektiğini öğrenirken.
Evet. Maalesef haberlerde de bunu çok duyuyoruz. Kişilerin bu konuda başına gelen felaketleri duyuyoruz.
İşte sizin engin bilgilerinizden faydalanacağız bugün de. Hem kimya sektörüyle ilgili biraz konuşalım. Ülkemizde ne durumdadır kimya sektörü, hem de o kimyasalların genel olarak kullanımından belki bahsederek başlayabiliriz.
Evet. Yani ülkemizde bu kimyasal maddelerin üretildiği, depolandığı, taşındığı, kullanıldığı kimya endüstrisinde yer alan birçok tesis var. Bu tesislerde ağırlıklı olarak işte petrokimya, plastik, kauçuk, ondan sonra ilaç üreten tesisler. Ancak bizim kimyasalları düşündüğümüz zaman sadece kimya endüstrisinde yer alan tesislerde kullanılmaz. Örneğin tarım sektörüne baktığınız zaman karşınıza tarım ilacı, yani pestisit olarak çıkarken, bir metal sektöründe de bir yüzey temizleme kimyasalı olarak karşımıza çıkar. Özetle şunu demek istiyorum. Yani kimyasal kullanım sadece kimya sektörünü ilgilendiren bir durum değildir. Hatta biz gündelik hayatı, az önce söylediğiniz gibi, düşündüğümüzde yaşamımızın da bir parçası haline geldi. Şimdi gıdalardaki işte katkı maddeleri, tarım ilacı nedeniyle beslenmemizi, yine dediğiniz gibi işte temizlik ürünleri, ilaçlarla bizim sağlığımızı ve maalesef yakıtlar gibi çevre sağlığını olumsuz etkileyen kimyasallarla da yaşam kalitemizi hem doğrudan hem de hani dolaylı olarak etkiliyor. İşte tüm bu sektörler ve kimyasalların kullanım alanını düşündüğümüzde de dünyada farklı özelliklere sahip binlerce çeşit kimyasal olduğunu da bilinen bir gerçek. Ve maalesef azımsanmayacak miktarının da tehlikeli olduğunu biliyoruz. Şimdi tehlikeli kimyasal maddeyi biraz açarsak, insan sağlığı ve çevre üzerinde risk oluşturabilme potansiyeline sahip. Yani o sağlığın bütünlüğünü bozabilecek bir risk potansiyeline sahip. Bu yüzden biz çalışma hayatını düşündüğümüzde çalışanın kimyasala, yani tehlikeli kimyasala maruziyeti önlenmediğinde beklenen en kötü senaryo meslek hastalığının yaşanması. Veya güvenlik önlemleri almadan siz kimyasalla çalıştığınızda yine beklenen en kötü senaryo işte patlama, yangın veya toksik yayılım. Ve maalesef biz ülkemizde de yine haberlerde, gazetelerde bazı kimya firmalarında yaşanan bu patlama, yangınlara ve ayrıca çalışanların başına gelen felaketlere de şahit oluyoruz, tanık oluyoruz.
Yıllar önce Ankara'da Modern Çarşı yandığında, şimdi o günler geldi aklıma. Çok büyük üzüntüler, acılar yaşanmıştı. Hani Allah bir daha göstermesin o tür acıların yaşanmasını temennisiyle devam etmiş olalım. Şimdi güvenlik bilgi formundan da bahsedeceğiz bugün programımızda. Şimdi güvenlik bilgi formu doğrudan doğruya o kimyasalın aslında formu, değil mi? Yanlış biliyor muyum?
Evet,
yoksa siz de lütfen detaylı olarak anlatın.
İlk önce bir mevzuattaki yeri, tanımını vermek isterim size. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uhdesindedir bu mevzuat ve şöyle tanımlıyor. İnsan sağlığı ve çevrenin kimyasalın olumsuz etkilerinden korunması amacıyla kimyasalın özelliklerine ilişkin işte ayrıntılı bilgileri veren ve bulunduğu, kullanıldığı iş yerlerinde zararlılık özelliklerine göre de alınacak güvenlik önlemleri içeren resmi bir belgedir. Mevzuatta da yeri vardır. Ama ben bu formu daha çok kimyasalın kimlik kartı, hani güvenlik kimlik kartı diye adlandırıyorum. Çünkü nasıl biz her bir birey olarak bizim kimliğimiz var ve buradaki verilerle hakkımızda bilgi ediniliyorsa, bir kimyasalın da ona ait olan güvenlik bilgi formundan da onun bütün özelliklerini, işte tehlikelerini, risklerini, alınacak önlemleri ayrıntılı bir şekilde öğrenebiliyoruz. Yani daha çok şöyle, Şimdi bu kimyasalın tedarik zincirinde, zincirdeki o bütün aktörlere kimyasalın kullanımından dolayı ortaya çıkan bu risklerin yönetimiyle ilgili sorumlulukları var bu aktörlerin. İşte bu sorumluluklarını karşılamada da yardımcı olan bir iletişim aracı aslında.
Evet, güvenlik bilgi formu bu anlamda bence sektördeki en önemli unsurlardan biri. Nasıl sizin ifade ettiğiniz gibi biz toplumda kendimizi o kimlik kartımızla, TC kimlik numaramızla, adımız soyadımız ve kökenimiz de işte anne babamızın adı soyadı ve nereli olduklarıyla adlandırıp ve insanlara kendimizi o şekilde tanıtıyorsak siz de bir kimyasal maddeyi bu şekilde kullanıcılara veya o ürünü kullanmak durumunda olanlara tanıtıyorsunuz. Bu anlamda yeri oldukça büyük gibi gözüküyor.
Evet, hatta şöyle ilaç kullanıyor. Hani sağlığımız tekrar yerine gelsin diye prospektüsünü okuruz. Neden? Çünkü onun bir yan etkisi olabilir.
Evet.
Hani evet, sağlığımızı yerine getirmek için kullanıyoruz ama kişiden kişiye değişiyor çünkü özellikler ve o ilacın etkisi de değişir.
Kullanımını yüzden, da bilmiyoruz örneğin aynen o ilacı öyle. Nasıl kullanacağınızı.
Aynen öyle. Güvenlik bilgi formunda bu da vardır. Hı-hı. Nasıl kullanacağınız da vardır. Bu yüzden önemli bir yeri var kimyasalların güvenli kullanımında.
Evet, biraz o öneminden bahsedebiliriz belki dinleyicilerimizin daha iyi akıllarında kalması için.
İş sağlığı güvenliği mevzuatı gereği işveren bu kimyasal maddelerle çalışmalarda çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek ve mümkün olmadığı durumlarda da en aza indirmek, bir de çalışanların bu maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlü. Şimdi kimyasallarla ilgili çalışmalarda işte dediğim gibi farklı özellik taşıyan tehlikeli her bir kimyasal maddenin çalışma hayatında bambaşka riskleri doğurma potansiyeli var. Ve işveren veya İSG yani iş sağlığı güvenliği profesyonelleri kimyasalların hangi risklere sahip olduğunu ve ne tür önlemler alması gerektiğini ilk önce güvenlik bilgi formundan öğrenebiliyor. Hı hı. Örneğin kimyasalınızın hani patlayıcı özelliği olabilir ve bu özellikteki bir kimyasal maddeyi alelade bir şekilde taşıyıp depolayamazsınız. Çünkü bunun özel taşıma ve depolama yöntemleri vardır. Yani özetle bir kimyasalı güvenlik kullanabilmenin ilk ve en önemli adımı güvenlik bilgi formundan kimyasalın tehlike özelliklerinin, zararlarının bilinmesi ve belirtilen güvenlik önlemlerinin alınmasıdır. Yani açıkçası kimyasal kaynaklı iş kazalarının önlenmesi için iş yerinizde kimyasal hakkında edineceğiniz doğru ve nitelikleri bilgileri içeren güvenilir bir resmi bir kaynaktır, resmi bir dokümandır güvenlik bilgi formu.
Evet. O bilgileri detaylandırarak anlatabilir miyiz? Mesela bir güvenlik formunu elimize aldığımızda hani biz de bu işin uzmanı olmasak da anlayabilir miyiz? Neler var o formun içinde?
Açıkçası 16 ana bölümden oluşuyor. Hı hı. Yine mevzuat gereği bu her bölümün bölüm başlığının altında neler verilmesi gerektiği de yönetmelikçe belirtilmiştir. Ben biraz örnekler vererek her maddeden kısaca açıkçası bahsedeceğim. İlk başlığımız işte maddenin veya karışımın ve şirketin veya işletmenin tanımı. Bu kısımda biz kimyasalın üreticisinin, tedarikçisinin işte ticari ünvanı, iletişim bilgilerine, kimyasalın kullanım alanlarına, bazen o güvenlik bilgi formuna baktığınızda sadece işte tarım sektöründe kullanılabilir ifadesini görebilirsiniz. Veya ilaç sektöründe kullanılabilir. Hı hı. Veya özel bir kullanım alanı vardır sadece. Orayı yazar. Dediğiniz gibi az önce çamaşır suyu mesela. Evet. Hani sadece banyoyu ve yani belli alanları temizlemekte kullanabilirsiniz. O kullanım alanları ilk bölümde yazar. Hı hı. Bir de olası acil durumda başvuracağınız kişiler veya işte Ulusal Zehir Danışma Merkezi, UZEM gibi yerlerin veya sağlık hizmetlerine ulaşmanız gereken ait iletişim bilgilerine burada yer veriliyor. İkinci başlığımız zararların tanımı. Hı hı. Güvenlik bilgi formunun temel kısmı. Çünkü burada biz kimyasalın hangi zararlara ve risklere sahip olduğunu ve alınması gereken önlemlerin ifadesini de biz bu bölümde görüyoruz. O yüzden ben buraya genelde temel kısmı diyorum. Şimdi her bir kimyasalı bir takım analizler sonucunda belirlenmiş kendine özgü ve H kodu ile belirtilen zararlık sınıfları var. Ve bir de P kodu ile belirtilen önlem ifadeleri var. Buradaki ifadeler de yine az önce sizin dediğiniz gibi uzman olmayan kişilerin dahi kimyasalların tehlikelerini tanımlayabildiği şekilde düzenleniyor. Ben birkaç tane örnek vereyim daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Örneğin bu kısımda H kodunda şunu görebilirsiniz. Patlayıcı, alevlenir gaz veya sıvı, oksitleyici veya aşındırıcı, tahriş edici. Bunlar tehlikesini tanımlar.
Bu arada özür dilerim sözünüzü kestim. Bu tehlike maddeleri Ürünün üzerinde de yazıyor mu?
Etiketinde de yazar. Etiket de yine özeti gibidir. Güvenlik bilgi formunun ilk oraya da bakmanız istenir.
Gerçi o kadar küçük yazıyor ki. Okumak evet. Biraz zor oluyor ama hani keşke biraz daha büyük puntolarla yazabilseler.
İşletmelerde çalışanlar da bu konuda şikayetçi de o kadar küçük ki deyip evet. Hani.
Gerçekten böyle hani büyüteçle ancak okunabilecek aynen. Küçüklükte.
Çünkü ambalajlar çok küçük. Oraya evet. Yapıştırdıkları da bir o kadar küçük oluyor ama güvenlik bilgi formu.
En azından var. Evet.
Okuyabiliyorsunuz evet. Bunu. Şimdi mesela size bu zararlı kodları neyi söylemek istedi? Eğer kimyasalınızı hani uygun önlem olmadan kullanırsanız hani patlayabileceğini, alevlenebileceğini, yanabileceğini söylerken yine çalışan maruz kalırsa da işte cildine, gözüne, gözünü tahriş etme suretiyle çalışana zarar verebileceğini söylüyor bu tehlike tanımı. P kodu ile gösterilen yine önlem ifadeleri burada yer alıyor. Onlara da örnek verecek olursak işte patlayıcı tehlike özelliği varsa sizi şu şekilde uyarabilir. Patlamaya dayanıklı ekipman kullanın.
Evet.
Veya işte alevlenirdir. Hava ile temasına izin vermeyin. İşte alevlenme olasılığından dolayı su ile herhangi olası temastan kaçının. Yani her kimyasalın o tehlike özelliğine karşılık gelen güvenlik önlemini de verir. Mesela işte tahriş edici ise gözle ciltle temasından kaçının gibi. İşte iyi bir havalandırma sistemi kullanın gibi. Veya kişisel koruyucu donanım kullanım gibi önlem ifadelerinde burada yer verilir. Siz bu bilgilerle peki İSİ açısından ne yapabilirsiniz? Kimyasalların güvenlik kullanımında ilk yöntem ikame yöntemidir. İkame de mevzuatımızda açıkça şöyle yazar. Tehlikeli olanı daha az tehlikeli veya tehlikesizle değiştirmektir. Şimdi bu yöntemi kullanabilmeniz için kimyasalınızın tehlike özelliğini bilmeniz gerekiyor. Tabii. Yine bu bilgilere bakarak yine aynı özellikte ve aynı kullanım amacında olacak bir kimyasalın daha az tehlikelisini tercih edebilirsiniz. Ve bir de yine işvereni veya İSG profesyonellerinin mühendislik kontrol yöntemleriyle kimyasal çalışmalarda önlemler alması lazım. Bu önlemleri alırken tasarımınızı bu özelliklere göre yapmak zorundasınız. Az önce dediğim gibi patlamaya karşı korumalı bir ekipman kullanacaksınız. Evet. Yani yapacağınız mühendislik kontrol yöntemlerinin tasarımını da yine buradaki başlıklardan edinerek yapabilirsiniz. Üçüncü başlığımız yine bileşimi ve içindeki hakkında bilgi. Bu kısımda yine adından anlaşılacağı gibi yine karışımın içeriği hakkında biraz daha detaylı kimyasal bilgiler veriyor. Farklı maddeler varsa onlara yer veriyor. Diğer önemli başlığımız ilk yardım önlemleri. Yine İSG açısından önemli bir başlık. Bu bölümde kimyasalın işte göz ciltle teması, solunmasında veya yutulması durumlarında önerilen ilk yardım tedbirleri konusunda burada tavsiyelere yer veriyor. Buradaki bilgiler de yine böyle eğitimi almamış, müdahale edilen kişiler tarafından yine anlaşılabilecek ve karmaşık ekipman kullanımı ve ilaç tedavisi olmaksızın yapabileceği bir ön tedavi gibi düşünebiliriz. Veya tıbbi yardım gerekliyse de bunun aciliyetini içirecek şekilde veriyorlar buradaki bilgileri. Birazdan örnek de vereceğim. Veya bu bir maruziyet gerçekleşti. Çalışanda ne tür semptomlar olur? Bunlar da bu bölümde veriliyor. Şimdi örnek vermek gerekirse işte solunması halinde boğaz ve burunda yanma veya nefes almada güçlük semptomları yaşanabilir diyor. Müdahale olarak da işte hastanın temiz havaya çıkarılması, solunum ve kalp atışlarının kontrol edilmesi gibi ilk yardım önerilerinde de burada yer veriyor. Yine İSG açısından düşündüğümüzde de iş yeri hekimi buradan sağlıkla ilgili etkileri hakkında bilgi edinebiliyor bu başlıkta. Diğer önemli başlığımız yangınla mücadele önlemleri. Şimdi kimyasaldan kaynaklı gerçekleşen olası bir yangında kimyasalın çeşidine göre de yangına müdahale yöntemleri ve bu yöntemde kullanacağınız teçhizatlar değişebiliyor kimyasalın özelliğine göre. Örneğin alevlenen ve patlayıcı özellikteki kimyasalları siz farklı bir yöntem uygularken toksik kimyasallara karşı da farklı bir söndürme yöntemi uygulamak zorundasınız. Veya şöyle bir ifade görmüştüm. İşte alevlenen ürünler için basınçlı su ile müdahale önerilmez gibi. Yani size yapmamanız gereken söndürme yöntemlerinden de bahsedebiliyor. Çünkü uygun olmayan bir müdahale yöntemiyle yangının dağılmasına ve daha da yayılmasına neden olabilirsiniz. Tabii. Bu da bizim iş güvenliğinde istemediğimiz bir olaydır. Bu yüzden yine iş güvenliği açısından önemli bir başlıklardan biri de bu. Diğeri de kaza sonucu yayılma. Bazen yaşanan iş kazaları sonucunda bir kimyasal dökülebiliyor, sızabiliyor veya yayılabiliyor. Şimdi böyle bir durumda bu çalışan için ayrı bir tehlike kaynağı. Neden? Çünkü o yayıldığı alanda, döküldüğü alanda maruziyet başlıyor. Hani soluyabilir veya dikkatsizlikle ciltle temas edebilir. Yine bu durumda işte hem çalışan hem de çevre üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek veya minimize etmek için yapılması gereken uygun müdahale yöntemlerini de bu bölümde veriyor. Evet. Mesela örneğin yine kimyasalın özelliğine göre değişiyor. Aslında bütün başlıklar kimyasalın özelliğine göre değişiyor, içeriği daha doğrusu. Örneğin bir kimyasal için dökülme yaşadığında şunu önerebilir. Toprak ya da diğer yanıcı bir madde ile alanı çevirin. Soda veya kireçte maddeyi nötralize edin gibi bir tavsiyede bulunabilirken başka bir kimyasal için de sadece dökülen alanı suyla yıkayın diyebilir.
Evet.
Yine iş güvenliği açısından bu önemli. Ayrıca burada bir de şöyle bir öneride de bulunuyor. Şimdi müdahale edecek kişiler var bu dökülmeye, yayılmaya. Bu kişiler eğer kişisel korunmayı sağlayamazsa onlarda da bir maruziyet gerçekleşiyor.
Tabii onlar da zarar görebilir.
Aynen, yine onların da bu müdahaleyi ederken kullanması gerektiği kişisel koruyucu donanımlara veya teçhizat varsa onlara da yer veriyor bu başlıkta. Hmm. Dediğim gibi kimyasalla çalışmak, az önce konuştuğumuz gibi hani çok sonuçları kötü ve bir sürü aşaması var. Hani sadece kaza oldu bitti gibi olmuyor. Hani yangını var, patlaması var, yayılması var. Hani bunun çevreye, insana zararı var. Evet. Bu güvenlik bilgi formunda da yine devam edeceğim. Bütün başlıklarda nasıl bir güvenlik önlemi alınır o aşamada, hı-hı, onu bahsediyor.
Orada bir güvenlik formu kaç sayfadan oluşur yaklaşık?
Kimyasalın özelliğine göre yine değişecektir.
Çünkü hem patlıyor, yayılıyor.
Yani sahada var. Böyle baktığımızda ben hani 15-20 sayfalık güvenlik bilgi formları da gördüm. Bunlar tabii özelliğine göre değişiyor ama böyle 2-3 sayfadan oluşan, hatta 2 sayfadan oluşan ya bir deterjanı düşünüyorum. Evet. Eminim ki çok azdır hani güvenlik bilgi formu. Diğer bir başlığımız da elleşleme ve depolama. Şimdi kimyasal elleşleme işlemlerinde her türlü temas halinde olanlar için yapılması ve yine yapılmaması gereken işlemler var. Hı hı. Bir elleşlemeyi de açmak istiyorum. Böyle kimyada çok kullanırız bunu.
Evet, hani elleme gibi düşünüyoruz ama sonunda bir şey var.
Evet. Yani o kimyasalın asli niteliğini değiştirmeden onu bir kaptan diğer kaba almak, onu havalandırmak, onu karıştırmak.
Evet.
Yani biraz fiziksel işlem gibi düşünebiliriz. Çünkü mevzuatta elleşleme geçtiği için de hani yani daha çok kimyasalla yapılan işlemler deriz biz ama mevzuatta elleşleme olduğu için onu kullanmayı tercih ettim.
Bu bir tıbbi değil ama kimyasal bir terim. Evet.
İşte bu elleşleme işlemlerinde temas halinde olanlarda yine yapılması ve yapılmaması gereken işlemler veya bu işlemleri yaparken kullanmanız gereken ve yine kullanmamanız gereken teçhizatları öneriyor. Aynı zamanda burada bir de depolama için şartları var. Depolama çok önemli. Yine haberlerde duyuyoruz. Evet, hani bir kimyasal depoda yangın oldu, patlama oldu. Bunlar neden oluyor? Şimdi kimyasal depolama için kimyasalın özelliğine göre sizin ortamı sağlamanız lazım. Fiziksel koşulların işte ortam sıcaklığı, aynen havalandırması, basıncı. Burada buna da yer veriyor. Nasıl bir ortamda depolamalısınız? Bir de bazı kimyasalların yan yana depolanması ayrı bir risk teşkil eder. İstenmeyen reaksiyonları oluşabilir. Hı hı. Hangi kimyasalın hangi kimyasalla depolanmayacağını da size burada verir. Ve kimyasalları böyle alelade ambalajlarda depolayamazsınız. Çünkü özelliği gereği yine bir istenmeyen durum oluşabilir. Tabii. Yani bir depolama tankı vardır veya onun bir konteyneri vardır veya basit bir ambalajla da onu depolayabilirsiniz. Yine burada da o konuda öneriler var. Şimdi biraz örnek vermek istiyorum. Hı hı. Mesela kimyasalınız aşındırıcı bir kimyasal ve elleşleme işlemi yapılıyor. Ortamda oluşacak tozun hani uygun göz ve cilt koruyucuyla çalışmasını önerir. Ayrıca çalışana da yakın bir konumda göz yıkama istasyonu veya göz yıkama duşu deriz. Böyle eliyle de alıp hemen kendisinin hani gözünü yıkayabileceği bu tür öneriler verilir mesela. Mesela bazı kimyasalların sınırlı raf ömrü vardır. Hani uzun süre onu depolayamazsınız. Yine dediğim gibi istenmeyen tehlike durumları oluşabilir. Hı hı. Ne kadar süre depolayacağınızı da burada önerir. Çünkü sınırsız depolayamazsınız. Veya işte aynı yerde depolanmaması gereken kimyasalları örnek vermek gerekirse işte kuvvetli asidik bir ürünü kuvvetli bazik bir kimyasalla yan yana depolayamazsınız. Evet. Gibi burada bu tavsiyelerde yer alıyor. Hı hı. Diğer önemli bir başlığımız da yine maruz kalma kontrolleri ve kişisel korunma. Şimdi kimyasalların maruziyet gereği belirlenmiş mesleki maruz kalma sınır değerleri var. Siz bu sınır değerleri aştığınızda çalışan için risk oluşur.
Tabii.
Hani az önce bahsettiğim meslek hastalığı vardı.
Evet,
hani
evet.
Kısa sürede akut etkide görebilirsiniz. Uzun sürede.
Çok fazla soludu aynen. O kimyasalı örneğin ama bir süre sonra artık
evet,
ciddi
başka
zarar
reaksiyonlar
vermeye başlıyor.
Olabilir. Bu bölümde de o geçerli mesleki maruz kalma limitlerini verirler. Ve bu maruziyeti de bu limitlerde nasıl tutacağız veya nasıl ortadan kaldıracağız Mühendislik kontrolleri verilir burada. Bir de kişisel koruma yöntemlerini verirler. Mesela örnek vermek gerekirse, şimdi sizin tehlikeniz şu, solunması halinde tahriş edici bir kimyasalla çalışıyorsanız kuvvetli bir havalandırma sistemi önerir size. Hı hı. Hatta bazı güvenlik bilgi formları da özel havalandırma sistemi yazabilir ve bu havalandırma sisteminde kullanacağınız bir filtreleme sistemi vardır. Bunu size standardını bile verebilir.
Evet. Peki mesela o standartlar yerine getirilmedi bir iş yerinde örneğin ve o kişi o maruziyeti gördü ve hastalandı. Olur ya, bu konuyla ilgili işte olay mahkemeye taşındı. Hı hı. Güvenlik bilgi formları burada çok önemli aslında, delil niteliğinde, öyle değil
resmi
mi?
Bir belge. Resmi belge. Mevzuatta yeri olan.
Tabii hani o iş yerine aslında bu anlamda belki ceza verilecek o önlemleri almamış olduğu
evet,
için.
Evet, o kimyasala ait güvenlik bilgi formunda böyle bir özellik yer alıyorsa ve bu yerine getirilmediyse bir nevi şu anlama geliyor. Evet, güvenlik tam olarak sağlanamamış. Anlamına geliyor. Mesela kişisel korumada da size burada yine bu işlemler esnasında kullanacağınız kişisel koruyucu donanımlardan işte göz koruyucu mu, el koruyucu mu, ayak koruyucu mu veya vücut koruyucu mu veya solunum maske mi kullanacaksınız. Onları önerir. Hatta yine kişisel koruyucu donanımların belli standartları vardır. Hangi standarda uygun mesela maske alacaksınız onu da verebilir.
Evet.
Kimyasalın özelliğine göre. Yine iş güvenliği anlamında, sağlanması anlamında önemli bir başlık burası. Diğer bir başlığımız da fiziksel ve kimyasal özellikler. Şimdi birçok kimyasal madde normal ortam şartlarında bu tehlikeli özelliklerini gösterme eğiliminde bulunmuyorlar. Ancak mesela yüksek bir basınç,
tabii,
yüksek sıcaklık
ısı değişti,
gibi
sıcaklık değişti.
Fiziksel koşullara maruz kaldığında bu kimyasal tehlikeli duruma geliyor. Bu bölümde de işte kimyasalın parlama noktası, kaynama noktası gibi fiziksel ve kimyasal özelliklerine yer veriyor. Yine kullanacağınız ekipman veya çalışma ortamınızı yaparken bu değerlere dikkat etmek zorundasınız. Böylece siz hani güvenli çalışma ortamını da sağlayabiliyorsunuz. Diğer bir başlığımız kararlılık ve tepkime. Şimdi kimyasallar belli bir denge halindedir. Biz buna kararlı ifadesini kullanıyoruz. Yine böyle sıcaklık, basınç, ışık, hatta şok, statik boşalma, titreşim gibi veya diğer fiziksel gerilimler gibi zararlı durumla sonuçlanabilecek koşulları burada sınırlıyor. Ve varsa böyle zararlara ilişkin risklerin yönetilmesi için yine önlemlere yer veriyor. Örneğin mesela normal şartlarda kimyasal kararlıdır, yani dinamik bir dengesi vardır ama gün ışığı veya başka bir kimyasal ile temasıyla stabilitesi bozulabilir.
Evet.
Size bu hangi kimyasalla işte olacağını veya hangi ortamlarda bu hale geleceğini burada belirtiyor. Bir de burada istenmeyen zararlı reaksiyonların yaşanmaması için gereken şartlara da yer veriyor. Mesela bir güvenlik bilgi formunda şunu görebilirsiniz, işte bu ürün nikel, asit, bakır, kalayla reaksiyona girer. Şimdi bunu gördüğünüz zaman siz eğer ortamda bu tür kimyasalları da bulunduruyorsanız yine mesela depolarken buna dikkat etmek zorundasınız.
Evet.
Örneğin asitlerle reaksiyonunda işte klor, nikel, bakır, kalay gibi reaksiyona girer ve oksijen açığa çıkarlar. Hı hı. Eğer bu oksijen açığa çıktığında yine bunun maruziyetini önlemek için tekrar bir önlem almanız gerekecek. Veya yüksek sıcaklıkta işte sodyum klorat ve sodyum klorür gibi istenmeyen ürünler oluşur diyebilir bu kısımda.
Evet.
Diğer bilgimizi toksikolojik bilgiler. Bu kısımda da yine az önce bahsettik, işte kimyasala kısa süreli maruziyette akut etki vardır. Uzun sürede de kronik etki vardır. Yine burada akut ve kronik etkilerinden bahseder. İşte göze tahriş eder veya işte kanserojen etkisi yoktur gibi. Diğer başlığımız ekolojik bilgiler. Burada da tamamen çevre sağlığını olumsuz etkileyecek tehlike özelliklerinden bahsediyor. Diğeri bertaraf etme bilgileri, yine iş güvenliği açısından önemlidir. Çünkü o kimyasalın atığının veya kalan kimyasalın bertarafı tehlike kaynağıdır. Burada da nasıl ve hangi şartlarda bertaraf edeceğinizden bahseder. Taşımacılık bilgisi var. Kimyasalların taşınmasının belli sınıflandırmaları vardır. Bu sınıflandırmaya uygun taşımacılık yapmanız lazım. Yine bu sınıflandırmalara da bu başlık altında yer veriliyor. Son iki başlığımız var. İşte mevzuat bilgisi ve diğer bilgiler. Mevzuat da yine bu güvenlik bilgi formu da o kimyasala ait mevzuatı verir. Diğer bilgilerde de yine bu güvenlik bilgi formunun hazırlanmasıyla ilgili önemli diğer bilgileri açıklıyor.
Evet.
Yani 16 ana bölümden
evet,
oluşuyor güvenlik bilgi formu.
Oldukça siz hani dediniz de bazen 20 sayfalık 15 evet. sayfalık da oluyor diye gerçekten bütün bilgileri çok önemli özellikle hem kullanıcının hem işverenin ihtiyaç duyacağı, evet, bilgileri içeren bir form. O zaman son olarak şu bilgiyi de sizden öğrenelim, sonrasında sizinle olan bölümümüzü sonlandıralım. İşverenin yükümlülüklerinden çok kısa hani bahsetmenizi rica edeceğim. Bir de bu bilgi formları kim tarafından hazırlanıyor ve hani nasıl, nerede muhafaza ediliyor? Son olarak da ondan, evet, kısaca bahsetmenizi rica ederim.
Şimdi işverenin mevzuat gereği kimyasal maddelerle çalışmalarda önce bir risk değerlendirmesi yapıyor. Bu değerlendirmeyi yapması için tehlike özelliklerini bilmesi lazım. Mevzuatımızda çok açık bir madde vardır. Güvenlik bilgi formunu dikkate almakla işveren yükümlüdür. Ve bu güvenlik bilgi formunu kullanarak da çalışanı, iş yeri ekimini kimyasal hakkında bilgi vermek ve eğitim vermekle yükümlü. Yani vermek veya verdirmekle yükümlüdür. Güvenlik bilgi formunu da işte üreticiden, tedarikçiden, ithalatçıdan ücretsiz yazılı olarak veya e-posta ile temin edebilirsiniz. Ve ayrıca mutlaka sektörde de hem depolama alanlarında hem de kimyasalın kullanıldığı ve çalışanın hemen ulaşabileceği yerlerde mutlaka güvenlik bilgi formlarının olması gerekir.
Peki kim hazırlıyor demiş.
Kim hazırlıyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu konuda bir mevzuatı var. Güvenlik bilgi formu hazırlayıcıları var. Şartları da yine bu yönetmelikle belirlenmiştir.
Yani Çevre ve Şehircilik, evet, Bakanlığı tarafından hazırlanıyor. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Demirel'le aktardıklarınız için. Hani ben kendi adıma gerçekten bir güvenlik bilgi formu olsa şu an nasıl okuyacağımı öğrenmiş durumdayım. İnşallah sevgili dinleyicilerimiz için de çok açık ve hani net bir şekilde anlattığınız bilgi verici bir kaynak olmuştur onlara da. Aktardıklarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu bilgi formları doğru yerde, doğru şekilde ve iş sağlığı ve güvenliği açısından kimseye zarar vermeyecek kimyasallarla birlikte çalışan iş yerlerimizdeki o çalışanlarımızın zararına olacak durumları önler nitelikte olur ve devam edilir. Size de çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi burada teknik bir kısmı bu kadar hedef kitleye anlatabilmek. Teşekkür ederim.
Sesinize, ben de. Solunuza sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, kimya mühendisi Duygu Demirel de stüdyomuzdaydı. Herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde. Özellikle iş yerlerindeki kimyasalları anlatan güvenlik bilgi formunu konuştuk. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
ile başlar ayrılıklar. Gel biraz kokunu bırak, baharını al, soğuktur balalar. Ağlıyor musun? Ağlama, hayırlar uğurlar. Gurbete giden döner mi dönmez mi belli değil, bilirim. Ben bir kara ağaç gölgesi oldum, cebimde tüm iteliğim. Gurbete giden döner mi dönmez mi belli değil, bilirim. Ben bir kara ağaç gölgesi buldum, cebimde tüm
Avrupalı Türkler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Avrupalı Türkler köşemizde devam ediyor. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Almanya'da bebeği, bir Türk ailenin bebeği, İşte ailenin durumunun iyi olmadığı, belki annesi rahatsız, bu tür gerekçelerle bir koruyucu aileye veriliyor. Fakat koruyucu aileyle ilgili tabii siz detayları verirsiniz sevgili dinleyicilerimize. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da konuyla ilgili harekete geçti.
Evet.
Ve Dışişleri Bakanlığımızdan da sanıyorum yazışmaları oldu. Nedir durum hocam, anlatır mısınız?
Şimdi öteden beri kanayan bir yara bu. Yani gittiniz, toplu halde bir ülkede yaşıyorsunuz, kalabalık bir grup halinde. Tabii bir takım sosyal problemler, bir takım insani problemler ortaya çıkacaktır. Bundan tabii bir şey olamaz. Yani insanın olduğu yerde sorun olabilir. Neticede çocuklar dünyaya geliyor. Dünyaya gelen çocuklar tabii ki arzulanan ailelerinin yanında, aile çevresi içerisinde yetişmeleri, büyümeleri sağlıklı bir şekilde. Bu arzulanıyor. Bu her zaman ama mümkün olmayabiliyor. Evet. Yani dünyanın bin türlü hali var, biliyoruz.
Evet.
Şimdi ben de zamanda çok şahit oldum. Yani aileler bakamıyorlar çocuklarına. Şu veya bu nedenle bakamıyorlar. Bunun için yani Türk olmak, Fransız olmak, Alman olmak da gerekmiyor. Bu normal bir şey yani. İnsan hayatında tabii olan bir şey. Arzulanan olmamakla birlikte yaşanan.
İnsan hayatı, her insan şey hayatı. Gelebilir insanın.
Şimdi hatta hatırlıyorum, 1979 değildi mi? Daha sonraki yıllarda herhalde, zannediyorum. Böyle bir mahkemede, çocuk mahkemesinde aile bakamamış çocuğa. İşe gidiyor anne. Anne ve baba bütün güçlerini çalışmaya vermişler. Çocuklarını da bir koruyucu aileye vermişler. Fakat koruyucu aile o kadar sahiplenmiş ve çocuk artık eski anne babayı unutmuş. Ve mahkeme, aile mahkemesi çocuğun tamamen velayetini koruyucu aileye verdi. Yani ne kadar dövünseniz, yırtınsanız da bir kurtuluş yolu yok yani bunun ondan sonra. Ben de o aileye söylemiştim yani, keşke biraz fedakarlık etseydiniz. Herkesin çoluğu çocuğu oluyor yani. Öyle yani yapamadık, biz bunu verelim koruyucu aileye, yürütemiyoruz diye düşününce böyle bir pişmanlıkla karşılaşabilirsiniz. Bu olabilir. Şimdi burada bir önemli bir konu var. Aslında Almanya'daki işte uygulamayla ilgili. Aslında Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre Birleşmiş Milletler'in çocuklarla ilgili her türlü tasarrufun, eğer vatandaşsa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysalar, biz de tarafız, Almanya da taraf. Bu gençlik dairesi, bu işlerden sorumlu olan daire, Jugendamt, mutlaka bunu konsolosluğa, bulunan yerdeki konsolosluğa bildirmek durumunda. Bunun genellikle bu kurala uyulmadığına şahit olduk. genellikle olmamaktadır, uyulmamaktadır. İşte istediğini yapıyor, alıyor. Hatta bazen böyle şey var, aile içi şiddet malum önemli sorunlardan bir tanesi, bir sosyal problem. Bu durumda da çocuğu alıp işte ne bileyim bir yurda, bir barınma evine koyuyorlar. Fakat aile içindeki şiddet bazen geçici olabiliyor. Yani bir müddet sonra akıllar başlarına geliyor belki bunu uygulayanların. Dolayısıyla büyük pişmanlık duyarak çocuklarına tekrar kavuşmak istedikleri zaman da bazen geri bu kolay olmuyor. Yani geri çevrilmesi mümkün olmuyor. Evet. Bu durumda işte şimdi zannediyorum Aile Bakanlığımızın da yurt dışında teşkilatı oluşturulmuş. Aile ateşeleri falan söz konusu. Onların müdahalelerine ihtiyaç duyulacaktır. Ama öteden beri de başkonsolosluklarımız bu konularda müdahil olurlardı. Haberleri olduğu takdirde, yani haber olmadığı yoksa, takdirde yapamazsınız bir şey. Şimdi öbür konu ise tabii koruyucu aileye verilmesi tamam, bu kabul edilebilir bir şeydir. Ama hangi koruyucu aileye vereceğiniz? Yani bir kere her şeyden önce biraz evvel sizin de belirttiğiniz gibi o çocuğun çıktığı veyahut da içinde büyümesi gerektiğini düşündüğümüz kültürel çevrenin tamamen zıddı bir kültürel çevreye verilmesinin arkasında bir kötü niyet arama ihtimalimiz fazlalaşıyor.
Ne yazık ki.
Ya. Şimdi bununla ilgili olarak Kürt Türkler Başkanlığı öteden beri epey faaliyet yaptı bildiğim kadarıyla. Birçok konuya da müdahil oldu. Ve maalesef tabii yani bu böyle münferit hadiselerde kalkıp gidip ona müdahale ettiğiniz zaman belki sonuç alabilirsiniz ama genel politika eğer farklı ise uygulamada onun iz düşümü oluyor pek tabii ki. Şimdi son uygulamada yani çocuk sahibi olmak isteyen bir eşcinsel aileye Türk bebeğin verilmiş olması ailenin kabul edebileceği bir şey olmasa
gerek. Ve art niyet aranıyor ister
istemez. Bu bazı Batı ülkelerinde çoğunda işte eşcinsel evlilikler falan serbest oldu biliyorsunuz. Bu bizim Türkiye'de tahvil dahi etmediğimiz bir hadise. Evet. Yani bu ortada, yani bu konuya fazla girmeye gerek yok. Fakat yani şimdi yani kör gözüm parmağına neyse öyle derler yani. Evet, evet, alıp da Türk çocuğunu oraya o aileye al bunu siz bakın ona evlat edin onu büyütün demek çok kabul edilebilecek bir şey değil. Fakat maalesef bu konuda aslında devletler arası bir mutabakata gidilmesi lazım belki. Yani o Almanya ile daima güç olur. Çünkü bu tür işler eyaletlerin uhdesindedir. Merkezi hükümetle görüşmeniz kafi gelmez. 16 tane hükümetle ayrı ayrı anlaşma yapacaksınız Türkiye olarak mesela. Eğitimde de böyle, kültürde böyle. Bu şimdi... hakikaten çözümü zor ve biraz da karşı tarafın iyi niyetine kalmış bir şeydir, durumdur. Eğer o iyi niyet bir an için ortadan kalkıyorsa yapacağınız çok şey olmuyor.
Ama, aile, koruyucu aileyi kendi seçemiyor mu? Hani o özgürlüğü anladığım kadarıyla tanımıyorlar. Öyle olsa zaten bu tür bir sorun ortaya çıkmaz.
Yok öyle bir şansları yok, yok yani. Çünkü... koruyucu aile bulmak da aslında kolay değil öyle. Yani en uygununu bulmak şey yapıyorlar ama burada bir bu olayda tabii bir ideolojik bir için, yaklaşım tabii, olduğu kanaatindeyim ben. Yani çünkü bir akım var dünyada. Böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor.
Çocukları ve farklı bir kültürle büyütmek amaçlı. Evet. Yani öyle bir amaç
öyle, yani bir de böyle insan hakları perdelenerek onun üzerinden böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Biliyoruz hepimiz. Yani Türkiye'de de yaşanan bir şey. Fakat yani bu bir de sadece bu değil şimdi. Bu çok ekstrem, çok aşırı bir vaka da. Mesela geçtiğimiz yıllarda özellikle Türk ailelere değil de Hristiyan ailelere evet. vermek suretiyle çocuğun da Hristiyan olarak dini büyümesini sağlamış oluyor. O zaman sanki diyorsunuz ki yani demek ki
bir amaç güdülüyor.
Evet, bir amaç güdülüyor ve o Türk çocuklarının işte orada asimile edilmesi falan. Böyle bir niyet varsa, böyle bir politika varsa, böyle bir politika belki yoktur ama yani bireysel olarak uygulamada.
Evet.
İşte uygulayıcılar önemli. Yani burada çok şimdi gidip mesela İki yani aldığınız karşınıza işte resmi karar vericilerle bu işi konuşuyorsunuz. Kabul etmezler, bizim böyle bir politikamız
yok
olamaz derler. Ama olaylar vardır. Sonra da derler ki biz o olaylara müdahale edemeyiz çünkü yetkimiz yok derler. Yapacak bir şey yok ondan sonra. İki taraftan da kapanmış oluyor mesele. Zor konular yani. Bayağı zor konular. Bizim vatandaşların bunun çözümü şudur biliyor musunuz? Daha fazla Türk koruyucu aile tespiti lazım. Bunların kaydının yapılması lazım. Uygun hale getirilmeleri değillerse eğer. O şartları yerine getirmeleri lazım. Olduğu takdirde işte Türk aileden Türk aileye çocuk verilmiş olabilir.
Ya da en azından seçme şansı tanımaları gerek bence hocam. Yani tamam belki neye göre o seçme şansını tanımıyorlar, o bizim düşündüğümüz nedenlerle mi tanımıyorlar bilmiyorum ama kendi yani işte. Alman çocuklarının, Alman ailelerin çocuklarına da mı aynını yapıyorlar acaba? Yani onların da mı çocuklarını
öyledir,
alıp
öyledir,
Türk farklı aileye vermiyorlardır?
Ha, onu vermezler de yani ben duymadım şimdiye kadar öyle bir şey. Yani zaten kim bilir bakın şimdi bunun arkası ideoloji derken hani sanki bir gelişmişlik bir farklı dünyaya iyi bir dünyaya kötüden iyi bir dünyaya taşıma gibi böyle bir yaklaşım hissediliyor değil mi yani? Ama işte bunlar aşılması güç konular yani. Bu şekilde düşünürseniz karşınızdaki yani muhatabınız sizi öyle bir noktaya getiriyor ki söyleyecek laf bulamıyorsunuz. Nasıl olacak belki şimdi falan yani. Değil mi?
Doğru
i̇şte bu sıkıntılı bir durum. Ama ben sizden de duymuş olmaktan büyük memnuniyet duydum. Aile ve işte Aile Bakanlığımız neyse, Sosyal Politikalar Bakanlığı bu konuda etkili bir çalışma yaparsa.
Evet, bugün haber vardı hocam Anadolu Ajansı'nda. Bu açıklama yapılmış Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 10 aylık bebeğimizin koruyucu aileye verilmesine ilişkin. İnşallah süreç olumlu sonuçlanır diyelim.
Evet.
Hem bebeğimiz yani, sağlıklı bir ortamda büyür.
Şu kadarını söyleyeyim. Dışişleri Bakanlığı bu konuda çok hassas. Yani bunu iyi biliyoruz son yıllarda özellikle. Yani işte mesela Almanya'da 13 tane başkonsolosluk vardır. 13 ayrı bölge. Güçlü kadrosuyla orada mümkün olduğunca işte bu konulara da müdahale olmaya çalışıyor ama.
Evet, Dışişleri Bakanımız da konuyla ilgili açıklamada bulunmuşlar.
Yani hiç kuşkunuz olmasın yani ona sahiplenirler mutlaka. Ve ben bu konu çözülür diye düşünüyorum. Ama
sadece
yeni
tek,
konular, yeni
olmasın.
Vakaları
hocam,
ne yapacağız
ümidimiz
yani?
Ümidimiz o yönde.
Yeni
yani,
vakaları
hani
ne yapacağız?
Tek münferit bir konu olmasın. Tabii, hani tabii, bundan sonraki inşallah olmasın diyelim ama evet, hani bundan sonra olması muhtemel olan durumlara bir olumsuz anlamda yani evet, yol açmasını önlemek anlamında bir çalışma yapılsın ve bundan sonra hiç bu tür olaylar yaşanmasın. Yani en azından belki bu hem Aile ve Sosyal Hizmetler evet, Bakanlığımızın evet, hem Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı talepler ve çabalar olumlu evet, sonuçlansın.
Bir yarım dakika vaktimiz varsa.
Var hocam, buyursunlar.
Başka bir kesimden örnek vermek istiyorum. Yaşlılar mesela. İhtiyarlayıp işte artık kenara çekilmiş insanlarımız. Ya Türkiye'ye gelmek istiyorlar ama Türkiye'de ne akraba kalmış, ne eş dost kalmış işte falan neyse. Almanya'da ve diğer ülkelerde de muhtemelen işte huzur evlerine yerleştiriliyorlar. Huzur evlerinde mesele çok kolay değil yani. Oradaki yaşam onlar için çok zor. Çok yalnız hissedebiliyorlar kendilerini. Çok farklı bir ortamın içerisinde. Yedikleri, içtikleri, ortak anılar yok her şeyden önce. Ben yıllar evvel yine TRT ile bir çalışma yapmıştık. Belgesel yapmıştık. Göçle giden, göçle gelen diye. O zaman bir huzur evini ziyaret ettik. Çekimler yaptık orada. Yaşlı bir vatandaşımız beni yanına çağırdı dedi ki bana Türkiye'de bir mezar yeri olur musun
ya,
dedi. Şimdi bunlar çok acıklı çok, şeyler ama çok, işte insanın olduğu yerde bu oluyor.
Yeter
oluyor
ki burada yaşamayayım da
onun için
öleyim daha iyi.
Bizim yaklaşımlarımız, bizim insani yaklaşımlarımız çok önemli ve bunu da biz yapıyoruz yani. Devlet olarak da
evet,
yapıyoruz.
Elimizden
olarak
geleni yapıyoruz
evet,
hocam. Evet. Size de çok teşekkür ediyoruz. En azından gündemi getirmemize vesile olduğunuz için. Sevgili dinleyicilerimiz, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Üyesi Profesör Doktor Osmancan Ünver hocamız stüdyomuzdaydı. Avrupalı Türkler köşemizde yurt dışında yaşayan Türklerin aile hakları üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle de programımızın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın. Güne bakan.